Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 63. Ayırım. Buna başlıca yeni iki okumuş tipi bir istisna teşkil eder. Birincisi, Tanzimat döneminde bulunmaz bir tip olan öğretmendir. Bu mütevazi kültürün aydınlanmadaki rolü o zamanda, sonra da gereğince değerlendirilmemiş olarak kalmıştır. İkincisi, subaydır. Abdülhamid'in bütün vehimlerine, denetlemelerine karşılık asıl devrimci tip bu zümre içinde yetişmeye başlamıştır. Onlar şimdi yalnız modern Alman militer eğitiminin etkisini almakla kalmıyorlar, fakat elverişli koşullar altında ülkenin ve dünyanın gidişini anlayacak olanaklar buluyorlardı. Meşrutiyet döneminde sivrilen aydınların hiç değilse yarısı bu sınıftan gelmiştir. Üçüncü küçük bir zümre de tıbbiyenin yetiştirdiği doktorlardır. O zaman Müslümanlar arasında henüz serbest meslek sahibi doktorluk yoktu. Yeni fikirler edinmeleri ya Avrupa'ya kaçtıkları zaman ya da Avrupa'ya tıp eğitimlerini geliştirmek için gitme fırsatı buldukları zaman olmuştur. Abdülhamit zamanında mülkiye dışında hukuk, mühendislik, baytarlık, ticaret eğitimi veren okullar kurulmuş olmakla birlikte bu alanlarda serbest meslek sahibi kişiler henüz yoktu. Hepsi memurdu. Abdülhamit döneminde eğitim alanında Tanzimat dönemine kıyasla hayli gelişmeler olduğu halde ilk eğitim eski durumunda kalmıştır. Bu yüzden 1908'den sonra gelen eleştirmeler döneminde dikkatlerin çoğu ilk öğretim alanındaki geriliklere çevrilmiştir. Daha çok gelişmeler Rüşdiye, İdadiye ve Sultaniye okullarının çoğalmasında görülür. İlk eğitiminin geriliğiyle orta eğitimin gelişmesi arasındaki uçurum, eğitim gören kuşaklar üzerinde sarsıcı etkiler yapmıştır. İlk eğitim alanındaki dinsel ve geleneksel havada yetişen gençler, orta eğitimde o havanın karşıtı olan bir eğitim havasıyla karşılaşıyorlardı. Bunun kafalarda çatışmalara meydana gelmesinde büyük rolü olmuştur. Bu çatışıklık yüksek öğretim alanına gelindiği zaman daha da sarsıcı olmuştur. Bu yüzden eğitime karşı ilk tepkiler tıbbiye ile harbiyenin patlak vermiştir. İlk devrimci zümreleşmeler, hatta ilk gizli devrimci parti bu iki çevrede kurulmuştur. Yüksek okul, padişaha sadakat ve ubediyet ruhunu aşılayacak biçimde yöneltilmekle, hatta öğretmenler ve öğrenciler maaş ve ihsanlarla memnun edilmekle birlikte, bu onları köleleştirmekten ziyade asileştirmiştir. Tatminsizliğin ve aydınlanışın ilk yuvaları bu yüksek okullar olmuştur. Bu okulların kusuru rejimin istediği ubediyet ahlakını veremeyişleri değil, öngörülmeyen etkileri olan siyasetle ilgili olmayan Fransızca, matematik, fizik, biyoloji, iktisat, tarih gibi masum dersleri okutmalarındaydı. Bunların her biri gözlerin önüne yeni ufuklar açıyordu. Abdülhamit'in dış siyaseti ve maliyesi imparatorluğun yıkılışının son koşullarını hazırlarken okullar da onun ideolojisinin temellerini yıkıyordu. Bunun farkına varıldığı zamanda öğrenciler üzerindeki kontrol sertleşiyor, fakat bu olumlu sonuçlar vermekten çok olumsuz sonuçlar yaratıyordu. Vaktiyle Namık Kemal'in Abdülhamit'e yaptığı uyarıda öngördüğü şey olmuştu. 1889'dan 1908'e kadar Hafiye ordusuyla asi gençlik arasında 20 yıla yakın süren bir savaş başlamıştı. Dil ve basın. Rejimin ruhuna ve amaçlarına aykırı gelişmeler yer altında devam ediyordu. düşün özgürlüğünün yasaklandığı bir rejim içinde bunların çarpık yönlere döndürülmüş olanlarının bile dolaylı yollarla devrimci etkileri olmuştur. Bu paradokslu dönemin en iyi örneğini o zamanın basınının durumunda görürüz. Rejimin sansür sistemine karşın Abdülhamit döneminde basın ve yayın Tanzimat dönemine kıyasla çok daha fazla gelişti. Namık Kemal 1882'de yazdığı bir mektupta batılılaşmanın kaçınılmazlığını anlatırken bu basın ve yayın gelişmelerini terakki kavramının çıkışından beri ne denli derinleştiğinin kanıtı olarak gösterir. Ona göre Tanzimat dönemiyle kıyaslanırsa yalnız gazetelerin sayısı artmakla kalmamış, okuyucu sayısı da artmıştı. Son 10 yıl içinde gazete okuyan kadınların sayısı 100 kat artmıştır. Bugün esnaf ve uşaklar bile gazete okuyorlar ya da okuyabilenlerden dinliyorlar. Ayrıntısız bile olsa devlet işleri, yurtseverlik, medeni erdemler, askerlik başarıları ve savaş olayları hakkında bilgiler ediniyorlar der. Gerçekte Namık Kemal'in uzaktan tahmin ettiği gibi böyle gelişmeler olmakla birlikte okurların neler okuduğu ve öğrendiği konusundaki tahminlerde yanılıyordu. Okurlar gazetelerde, dergilerde, kitaplarda onun sandığı şeylerden daha mütevazi, daha uzun süreli etkileri daha çok derin olacak ve dediği konularla hiç ilgisi olmayan şeyler okuyorlardı. Basın ve yayın şimdi yüksek edebiyat ve düşün planlarında çalışamadığı için siyasa dışı konulara dönmüştü. Özellikle okuyucuların ilgisini çekecek popüler fen yazıları moda oldu. O zamanın dergi ve gazete koleksiyonlarını karıştırdığınız zaman bu çeşitli yazıların başlıklarına rastlanır. Profesör Helmholtz'un hayatı, omurgalı hayvanların menşei, ayakları nasıl sıcak tutmalı, renkli fotoğraf nedir, Arapların uygarlığa hizmetleri, havada deniz altında seyahat, İman Ferhüddin Razi, kedilerde zeka, Alman öğrencilerde miyopluk, bir beygir ne kadar ağırlık taşıyabilir ve Laponyalıların, Eskimoğulların hayatı, Christoph Kolomb'un Amerika'yı bulması, Çinlilerin acayip yemekleri, seyyah Livingstone'un keşifleri üzerine sayısız yazılar. Bu yayınlar bize zamanın siyasal olayları üzerine hiçbir fikir vermez. Sansürün yol açtığı çarpıklıklar yüzünden siyasa dışı konuların moda olmasına bakarak Türkiye'de yeni bir teknoloji dönemi açıldığı sonucunu çıkarmak da yanıltıcıdır. Asıl önemli olan basın ve yayının içindekiler değil, okullar arasında okuma alışkanlığında ortaya çıkan gelişmedir. Bunun da en ilginç yanı, hoş vakit geçirmek, meraklı ve eğlenceli şeyler okumak alışkanlığının getirilmesidir. Bu küçümsemeyiz. Çünkü halkın büyük hafız, vaiz, hoca ve padişah buyruğu dinlediği bir zamanda din ve siyasa dışı çekici ve eğlendirici şeyler düşünüldüğünün başlaması devrimsel bir olaydır. Okur yazar olanların okuma ve yazmanın ne denli güçlüklerle elde edildiğini, ana diline aykırı resmi yazı diliyle yazmanın da yazılan okuyup anlamanın acılarını, üzüntülerini çekmiş olanların havadan sudan konular üzerine sade dille yazılmış yazıları korkmadan okuyabilmeleri, baskı rejiminin kapadığı ön kapıların arkasında açık kalmış kapılar bırakıldığını gösterir. Bu yüzden okur yazarlığın sıçramalı bir gelişme gerçekleştirdiği ileri sürülemezse de okul yazarlar arasında okumanın yaygınlaşmasının ve dünyasallaşmasının bu dönemde başlaması tarihin bir cilvesidir. O zamana dek okuma, din kitaplarını okumak ve okuduğunu anlamaktı. Şimdi halkın karşısına bunların dışında ilgiyle okunacak ve anlaşılabilecek malzeme çıkıyordu. Onun için bu dönemde İstanbul'da Babali Caddesi basın bölgesi olarak gelişmeye başladı. Matbaalar çoğaldı, kitap basımı arttı, çevirmenlik gelişmeye ve hızlanmaya başladı. Çevirmenlik sanatı kolaylaşmaya da başladı. Çünkü bu dönemin profesyonel çevirmenleri yüksek edebiyat ve felsefe çevirmenleri değil, halk için yazılmış macera romanlarının çevirmenleriydi. Jules Verne romanları, Üç Silahşörler, Monte Cristo kontu çevirileri, çevirmenleri değilse bile matbaacıları ve kitapçıları zengin edecek kadar rağbet görüyordu. Baba Ali Caddesi'nde çoğu Ermeni, Rum ve Yahudi olan kitapçılar toplanmaya başladı. Popüler serüven, seyahat ve fen konularından sonra cinayet ve polisiye romanlar moda oldu. Abdülhamid'in kendisi de bu çeşit romanlarının iyi bir müşterisi olmuştur. Yüksek edebiyat ve düşün çevrelerinin aşağılık saydığı bu yazıların kafalarda yaptığı çağdaşlaştırıcı etkiler, Tanzimat döneminin düşün ve edebiyat kişilerinin ancak pek azı basılma fırsatı bulan, basılanların da pek azının okunduğu yüksek ve seviyeli yapıt çevirmenlerinden daha büyük olmuştur. Ucuz adi basın, okuyucuya icraatların, maceraların, yeni bir muhayyelenin dünyasını açıyordu. Şimdiye kadar cennet, cehennem, cin ve peri masallarıyla yetişen kafalara, cinayet ve polis romanlarının etkisi başka türlü olmuştur. Her eserin bir çözümü vardır. Bir sırrın bir nedeni vardır. Dünyada nedensiz hiçbir sır yoktur. Akıl yoluyla bu nedenler bulunabilir. Bu yayınların dil çağdaşlaşması üzerinde de etkileri olmuştur. Resmi dil bu dönemde daha da anlaşılmaz olduğu halde çoğunun yazılan resmi yazıların kolayca anlaşılamaz üslupta yazılması tesadüf değildi. Resmi olmayan dil yaşayan dile daha çok yaklaştı. Eskinin sivrilmiş kişilerinin çoğu devletin tercüme odasında yetişirken bu dönemin sonradan sivrilmiş edebi kişileri Baba Ali kitapçılarının kitap çevirmenliğinin çıraklık dönemlerinden gelmiştir. Ahmet Mişat Mithat, Şemseddin Sami, Hüseyin Rahmi, Hüseyin Cahit, Ahmet Rasim gibi edebiyat ve dil adamlarının hepsi Baba Ali kitapçılarına, hatta padişah için ısmarlanmış adi roman çevirmenliğiyle yazı hayatına atılmışlardı. Bunlar Fransızcayı kolay ve çabuk çevirebilmek için eski edebiyat dilinin birçok kurallarını satır atmak zorunda kaldılar. Yazdıkları dilde din, resmilik kokusu gittikçe azaldı. Mizah dili Şinasi'nin bıraktığı yerden çok daha ilerilere gitti. Osmanlı Türk edebiyatı tarihinde her baskı döneminde mizah dilinin gelişmeler göstermesi ilginç bir olaydır. Manevi uygarlık, maddi uygarlık. Görüyoruz ki Abdülhamit dönemi siyasal ve resmi görünüşünde bir durgunluk ve karanlık dönemi gibi gözüktüğü halde, bu görünüşün arkasında değişmeler, hatta yenilikler durmamıştır. Tanzimat ile başlayan ikilikler de ilerlemekte, derinleşmektedir. Çünkü yapılan şey sadece görünüşün üzerine şal örtmek olmuştu. Şalları biraz aralarsak, alttaki karşılaştırmaların daha iyi görebiliriz. Dönemin düşünce alanındaki en iyi temsilcisi olan Ahmet Mithat Efendi'nin kariyeri ve yazıları bunu bize tanıtacak bir göstergedir. Daha önce yeni Osmanlılara katıldığı, bu yüzden sürüldüğü halde Ahmet Mithat, Abdülhamit'in tahta gelişinden sonra onların aleyhine dönerek zamanla Abdülhamit döneminin bir savunucusu ve sözcüsü durumuna gelmişti. Fakat Tutuculuğun bu resmi sözcüsü yalnız etkili bir gazeteci olmakla kalmamış, düşünce alanında önemli gelişmeleri ve yenilikleri de öncülük etmiştir. Ahmet Mithat, anayasa tartışmalarının ve alınan sonucun anlamlarının romantik Namık Kemal'den daha iyi kavrayan bir gerçekçiydi. Namık Kemal'in gözünde Ahmet Mithat bir dönek, bir fırsatçı, bir demagogtu. Abdülhamit'in anayasacı olduğunu ispatlamak için yazdığı Üssü İnkılap, Devrimin Temeli adlı kitabı daha çok ustalıklı kullandığı dilin yardımıyla belgeleri Abdülhamit'i temize çıkarma çabasıyla kullanırken Namık Kemal'i karalamak için de yazdığı bellidir. Üstelik bunu Namık Kemal'in kendi savunmasını yayımlayamayacak durumda olduğu bir zamanda yapmıştır. Bu yüzden Namık Kemal'in bir demagojiyi açığa vurmak için yazdığı savunmalar Abdülhamit döneminin sonuna kadar bilinmemiştir. Türk aydınları da uzun süre tartışılan noktanın ne olduğunu öğrenememiştir. Belki lüzum görmemiştir. Fakat Namık Kemal'in savunması okunduktan ve Ahmet Mithat'ın bilerek karanlıkta bıraktığı noktanın ne olduğu anlaşıldıktan sonra Ahmet Mithat'ın kitabını bir daha okursak Abdülhamit'e verilen despotik yetkilerin anayasaya konması sorununda Namık Kemal'in de başka düşüncelerde olsa yaptığı hatanın nasıl Abdülhamit'in işine yaradığını kavrarız. Ahmet Mithat'ın kitabında Namık Kemal, hükümdarın hilafet ve saltanat yetkilerinin kısıtlanmasına karşı Abdülhamit'e muhtıralar vererek onun lehine savaşmış bir kişi olarak gözükür. Namık Kemal'in savunmasından görüleniyoruz ki o bunu Bakanlar Kurulu'nda kuşa çevrilen anayasa tasarısındaki hükümdar yetkileriyle ilgili maddelerin çıkarılmasına karşı yapmıştı. Bunun Tanzimat döneminde olduğu gibi padişah istibdadında değil, bakanların istibdadına yol açacağından korkuyordu. Ayrıca yetkilerin kanunla belirlenmiş bir hükümdarın bakanlar istibdadına üstün gelecek bir despotizm kurabilmesi imkanı da vardı. Namık Kemal hükümdar ve yürütme gücü yetkilerinin kanunla ayrılmasını ve belirlenmesini istiyordu. Bunu Abdülhamit'in bütün güçleri üzerinde toplaması için yapmıştı. Namık Kemal'in bu savunması gerçeğe uygun olmakla birlikte İslamcı ve Osmanlı milliyetçisi olan Namık Kemal, anayasada hükümdar, yürütme, yasama ve yargı organları arasında denge ve karşılıklı denetim yolları sağlayan maddeler bulunmadığını görmedikten başka, hilafet ve saltanat müessesesinin hakim milletinin yani Müslüman ve Türk halkının hükümdarlığının bir garantisi olacağı sanısında yanılıyordu. Ahmet Mithat'a vermiş olduğu cevapta bu noktayı hala anlamamış olduğu, daha doğrusu bunun çözümlenemez bir sorun olduğunu kavrayamamış olduğu görülür. Ahmet Mithat'ın ondan farkı, bir ilke adamı olmamakla birlikte bu çözümlenemezliğin zorunluluğunu anlamış ve kabul edebilmiş bir gerçekçi olmasıdır. Bu yüzden ülkücü Namık Kemal sürgünde yaşar, savunmasını bile yapamazken gerçekçi Ahmet Mithat saraydan maddi destek görüyor, hatta yazarlık kariyeri sayesinde servet de yapabiliyordu. Ahmet Mithat'ı bu temel fark ışığında Namık Kemal ile karşılaştırarak incelediğimiz zaman bu fark iki adamın kariyerinde hemen her noktada kendini belli eder. 63. ayrım sonu, sayfa 371, devamı 64. ayrımda.